Ayrım 13. 14. Bölüm. Eski Douglas C-5 uçağı burnunu iki yanında işaret lambaları yanan siyah asfalt pistin ucuna yöneltmiş, uçuşa hazır bekliyordu. Uçağın kanatları ve gövdesi sarsıla sarsıla çalışan dört motorun oluşturduğu senfonide yaprak gibi titriyor, bu arada pervaneleri de yerdeki tozları savuruyordu. Kısa bir süre sonra uçak harekete geçti. İşkence gibi gelen bir yavaşlıkla hızını gittikçe artırırken kenardaki pist lambalarının ışıkları da uçağın parlak alüminyum gövdesinde yansıdı. Pencereleri kısa sürelerle aydınlattı. Sonunda tekerlekleri pistten kesti. Honolulu'nun ışıkları üzerinde kuş gibi süzüldü ve elmas burdu üzerinde sola yatışla geniş bir dönüş yaparak burnunu kuzeye, Esen Alize'ye doğru yöneltti. Daha sonra da pit hız kolunu geriye çekti. Motorların devir ve güç ölçerlerine göz atarken bir yandan da motorların sesine kulak verdi. Ve solunda titreyen bu gürültülü antikanın kendisini gitmek istediği yere götüreceğine inandı. ''Sana sormak istediğim bir şey var kaptan. Daha önce bir uçağı denize indirmiş miydin?'' Konuşan kişi yardımcı pilot koltuğunda oturan kısa boylu geniş göğüslü adamdı. ''Son zamanlarda hayır.'' diye pit yanıt verdi. Siyah kıvırcık saçlı küçük adam hızla kollarını iki yana açtı ve yalandan yüzüne ekşitti. ''Ah tanrım, neden beni de çılgınlar komedisine katmalarına izin verdin ki?'' Sonra da döndü Pete dudağını çarpıtarak hafifçe gülümsedi. ''Sanırım öyle çok yumuşak başlayayım ki herkes benden yararlanmaya bakıyor.'' ''Bana öyle pislik atıp durma.'' diye Pete parlayıverdi. ''Seni anaokuluna gittiğin günden beri tanırım ve hiç kimse senden yararlanmamıştır.'' Al Giordino koltuğunda şöyle bir öne doğru eğildi ve bir gözünün üzerine düşen siyah bir saç demetini eliyle arkaya attı. ''Öyle mi? Peki Amigo kızların başkanı olan göz kamaştırıcı küçük sarışını tek lisenin mezuniyet balosuna götürebilmek için sokak köşelerinde aylarca menekşe satmama ne dersin?'' ne derim ki?'' ''Aman tanrım, ne küstahlık bu böyle. Ne derim ki?'' diye de Pit'in taklidini yaptı. ''Alçak herif, baloya gittiğimizde ona bel soğukluğuna yakalandığımı söylemiştin. Tabii böyle olunca da gecenin geri kalanında onun işine yaramayacaktım.'' ''Ha evet, şimdi anımsadım.'' diye Pit kıkır kıkır güldü. Kendisine evine götürmemi bile istemişti. Pit başını geriye attı, gözlerini kapadı ve kızı gözlerinin önünde canlandırmaya başladı. ''Ne de yumuşak ve cana yakın bir yaratıktı o öyle. Doğrusu ikinizin anlaşamamış olması çok yazık.'' Giordino'nun yüzünde büyük bir şaşkınlık belirdi. ''Sen centilmence davranışından söz etsene.'' Pete ile Giordino yakın arkadaşlar. Hem lisede hem de üniversitedeyken sınıf arkadaşıydılar. Giordino kollarını yukarıya kaldırıp gerindi. Kısa boyluydu, 1 metre 65 santimden daha uzun değildi. Teni esmerdi ve İtalyan kökenli olduğu kıvırcık siyah saçlarından kolayca anlaşılıyordu. Dış görünüş olarak birbirlerinin tümüyle karşıtıydılar ama gerçekte Pete ile Giordino ideal denilecek ölçüde birbirleriyle iyi anlaşıyorlardı. Ve bu onun özel projeler müdür yardımcısı olması için Pete'in ısrar etmesinde en önemli etkenlerden biri olmuştu. İkisinin birlikte yaşadıkları serüvenler Amiral Sandeker için birer üzüntü kaynağı olmasına karşın yine de tüm Numa personeli arasında birer efsaneye dönüşmüştü bile. ''Hickam Field'ın komutanı kendi özel uçağını aldığımızı öğrenince bir parça kızmayacak mıdır?'' diye Giordino sordu. ''Bekleyemez. Bu müzelik eski parçanın suya indiğini öğrenir öğrenmez generalimiz yeni bir jet motorlu nakliye uçağı verilmesini isteyecektir.'' Giordino özlemle iç çekti. ''Ah, insanın kendi uçağı olması ne güzel olur bence. İçinde kocaman bir yatağı ve içki dolu bir barı olan eski bir B-17 uçan kalem olsun isterim.'' ''Ve sen de hemen kanatlardaki hava kuvvetlerinin işaretlerini sildirir, yerlerine birer tavşan kız resmi çizdirirsin.'' ''İyi fikir.'' dedi Giordino ''ve bu fikrin hatırına belki de uçağımı sana arada sırada kullanman için izin verebilirim. Tabii küçük bir ücret karşılığında.'' Pit konuşmaktan vazgeçti. Pilot kabininin yan penceresinden dışarıya baktı ve burnunu kuzeydoğuya yöneltmiş San Francisco'ya doğru seyreden bir ticaret gemisinin ışıklarını gördü. Denizde köpüklü dalgalar göze çarpmıyordu. Sanki simsiyah okyanus dümdüz ve çarşaf gibiydi. Sakin bir deniz uçağın suya ilk dokunuşu bakımından en iyi durumdur. Ama bu da su yüzeyinin yüksekliği konusunda karar vermeyi güçleştiriyor diye Pete aklından geçirdi. ''Şu senin gizemli bölgen daha ne kadar uzakta?'' diye Giordino sordu. ''500 mil'' diye Pete yanıtladı. Demek ki bu yaşlı balinanın hızıyla 2 saatten önce orada olacağız. Giordino ayaklarını aygıt panosuna dayadı. 3600 metre yükseklikte uçuyoruz. Alçalmaya ne zaman başlamak istiyorsun? Yaklaşık 1 saat 40 dakika sonra dedi Pitt. Son bir rota düzenlemesi yapmak istiyorum. Bu bebeği tam istediğimiz yere indirmek için işimi şansa bırakamam. Giordino hafif bir ıslık çaldı. Desene ilk denememizde tam yerine inmek zorundayız. Öyle, çünkü bir ikinci deneme için şansımız olmayacak. Giordino öne eğildi ve eliyle hafifçe aygıt panosunun ortasındaki geniş bir göstergeye vurdu. Denizaltının yerini belirten o su altı işaret vericisi sinyal gönderdiği sürece bu işi başarabiliriz. Pitt gözlerini rota göstergesine dikti ve yuvarlak camın ardındaki ibre istediği yere gelene dek uçağın yönünü değiştirdi. Bölgeye yaklaştıkça verilen sinyaller daha da güçlenecek. Yeter ki bizi 500 metreden daha yakına ulaştırsın dedi Giordino umutla. Gerisini de Selma Snoop halleder diyen Giordino başıyla koltuğun kol dayama yerine sıkıca tutturulmuş küçük mavi renkteki su geçirmez bir kutuyu işaret etti. Bu aküyle çalışan bir telsiz sinyalleri yön belirleyicisiydi. Selma'nın kontrol edildiğinden emin misin diye Pitt sordu. Çalışıyor, kaygılanma dedi Giordino. Dediğim gibi sen tek uçağı denizaltının yerini belirleyen işaret vericisine 500 metreden daha az bir yere indir, gerisini düşünme. Ondan sonra ben de denizaltıyı elimle koymuş gibi bulurum. Pitt gülümsedi. Tembelce davranışlarına karşın Giordino hemen her durumda ne yapar eder ama sonunda o işi en mükemmel bir biçimde sonuçlandırırdı. Pitt'i de şaşkına çeviren onun bu özelliğiydi. Pitt Giordino'ya sessizce bir baş işareti yaptı ve ellerini uçağın kontrol kolundan çekti. Giordino da ona bir baş işaretiyle karşılık vererek uçağın kontrolünü devraldı. Bu arada Pitt de pilot koltuğundan her yeri tutulmuş bir durumda kalktı, kabini terk ederek arka taraftaki yolcu bölümüne girdi. Generalin özel uçağının lüks konforu içinde oturmakta olan 20 adam vardı. Belki de yeryüzünde yazgılarına en çok boyun eğmiş 20 adam diye Pitt aklından geçirdi. Boyun eğdikleri şey de ölümdü, bunun başka türlü bir tanımı yoktu. Doğruydu tabii, işi gönüllü olarak kabul etmişlerdi. Ama atıldıkları serüvenin görüşünü, onların uzun ve verimli bir yaşam özlemlerini silip süpürmüştü. Her adamın üzerinde siyah renkte kauçuktan dalış giysileri vardı. Ve serin hava girsin de derilerinden boşanan teri buharlaştırsın diye giysilerinin fermuarları açıktı. Arkada yerdeki yük halkalarına bağlanmış çeşitli araç ve gereçlerle farklı büyüklüklerde paketler duruyordu. Ve uçak gövdesinin geri kısmına doğru da iniş anında bölmede yuvarlanmaları önlenmesi için sıkıca bağlanıp korumaya alınmış bir dizi hava tüpü göze çarpıyordu. İskandinavya özelliklerini anımsatan sarışın bir adam olan en yakın dalgıç Pitt'in içeriye girdiğini görünce başını kaldırdı, gözlerini Pitt'e dikti. ''Bu bir çılgınlık, hem de tam bir çılgınlık.'' dedi. Yarbay Samuel Crowhaven kesinlikle çok mutsuz biriydi. Denizaltılarda parlak bir geleceğim var ve ben şimdi tutmuş gece yarısı okyanusa çarpıp parçalanarak bu geleceği bir kenara atmak zorunda kalıyorum. Büyük bir tehlike yok. Aslında bir arabayı garaja sokmaktan pek de farklı bir iş değil. Pitt adamı yatıştırmak istercesine ben olsam öyle çok kaygılanmazdım. Crowhaven'ın şaşkınlığı yüzünden kolayca okunuyordu. Tıpkı bir arabayı garaja. Hadi canım sen de şaka yapıyor olmalısın. Bu kuşu yavaşça suya kondurmak benim sorumluluğumda komutan. Senin yerinde olsam daha sonra neler olacaklardan kaygı duyardım. Ben de bir denizaltının çarkçısıyım dedi Crowhaven suratını asarak. Komando rolü oynamaya uygun biri değilim. Seni ve adamlarını suya inişte öldüreceğime söz veriyorum dedi Pitt yavaşça. Giordino da sizi doğruca Starbuck'ın üzerine götürecek. Ondan sonrası ise size kalıyor. Denizaltının suyla dolu olmadığına emin misin? Ayrıldığımda ön torpil bölmesi dışında tümüyle kuruydu. Hiçbir şeye dokunulmadıysa 4 saat içinde ön torpil bölmesinin suyunu boşaltır, denizaltıyı da yola çıkarabilirim. Programa göre 4,5 saatlik süreniz var. Yani güvenlik payı olarak fazladan yarım saatiniz oluyor demektir. Çok sayılmaz. Ne yapalım? Tüm süreniz bu kadar. Crowhaven üzgün üzgün başını salladı. Bu bir intihar, başka bir şey değil. Tabii denizaltının içinde karşılaşabileceğin kişilerle savaşmak zorunda olduğunu anlıyorsundur. Dediğim gibi ben bir komando değilim. O nedenle de komando birliğinden şu gördüğün sert bakışlı savaşçıları çağırdım. P Pete Crowhaven'ın parmağıyla gösterdiği 5 adama baktı. Deniz kuvvetlerinin seçkin güvenlik gücü üyeleriydi. Oldukça çetin ceviz oldukları daha ilk bakışta anlaşılıyordu. Ayrı bir grup oluşturmuşlar, birlikte oturuyorlar, silahlarını ve öteki donatımlarını sürekli olarak tekrar tekrar kontrol ediyorlardı. Bunlar karada ve su altında savaşmak için çok iyi eğitilmiş, iri yarı, sessiz ve kararlı görünen kişilerdi. Pete Crowhaven'a sırtını döndü. Peki ya ötekiler? Denizaltıcılar, dedi Crowhaven gururla. Starbuck büyüklüğünde bir denizaltıyı yönetmek için yeterli sayıda değiller. Ama yine de Starbuck'ı Pearl Harbor'a götürebilecek kimseler varsa bu kişiler de şu gördüklerindir. Yalnız bu iş için gerekli olan şey reaktörlerden birinin hala çalışıyor olmasıdır. Yoksa baştan başlamamız gerekirse asla başarılı olamayız. Çalışır durumda bir reaktör bulacaksınız, dedi Pete kendinden emin bir sesle ve yüzüne de sakin bir hava vererek. Oysa gerçekte denizaltının hala yerinde durup durmadığı ya da iskele reaktörünün hala çalışıp çalışmadığı kesin olarak bilinemezdi. Bekle ve umut et diye aklından geçirdi. Zamanı geldiğinde önüne çıkacak engellerle karşılaşmaktan başka yapabileceği bir şey yoktu. Ama sorunların olursa adamlarını denizaltıdan en geç saat 4.30'da uzaklaştırmayı sakın unutma. ''Kahraman değilim.'' dedi Crowhaven sıkıntılı sıkıntılı. Pete omuzunu okşadı, sonra da döndü ve yürüyerek yine pilot kabinine girdi. Amiral Hunter son bir saattir 20. kez saatine baktı. Sinirli sinirli içtiği sigarasını hızla kül tablasına bastırdı ve duvarı kaplayan kocaman haritaya göz atmak için hareket salonunu karşıdan karşıya geçti. Arkasında Denver ayaklarını önündeki sandalyeye uzatmış bir biçimde tahta bir sandalyeye rahatça yayılmıştı. Denver o andaki uyuklar görünüşüyle Hunter'ı bir an aldatamadı. Çünkü uçağın gidişiyle ilgili bir mesaj geldiğinde Denver hemen hemen aynı anda dimdik ayaklanıvermişti. ''Büyük baba, ben evlat, duyuyor musun?'' ''Tamam.'' diyen Pete'in sesi telsiz setinin üzerine asılmış hoparlörden duyuldu. Pete daha yanıt almadan Amiral Hunter ve Denver telsizcinin üzerine eğilmişlerdi bile. ''Evlat, ben büyük baba, devam et, tamam.'' ''Adamları çukur duruşu için hazırla, damalı bayrağı gözleyeceğim, tamam.'' Bu sözler Pete'in şifreli sözleriydi. Alçalmaya başladığını ve uçağı su altı dağının üzerinde suya indirmek için son hamlesine başladığını anlatmak istiyordu. Telsizci mikrofona konuşarak karşılık verdi. ''Kupa şampiyonu bekliyor, tamam. Bitiş çizgisinde görüşürüz büyük baba.'' Hoparlördeki Pete'in sesleri tam bir arada kesildi. Hunter hızla mikrofonu kaptı. ''Ne oldu evlat, ben büyük baba, tamam.'' Kısa bir sessizlik oldu ama hemen sonra ses tonunda hafif bir değişiklik daha güçlü geldi. ''Gecikme için özür dilerim büyük baba. Emirleriniz nedir, tamam?'' ''Emirler mi?'' diye Hunter yavaşça sordu. ''Emirleri mi istiyorsun?'' ''Evet, söyleyin lütfen.'' Hunter bir anda hipnotize olmuş gibi mikrofonu yere bıraktı. Sonra da yayın düğmesini kapadı. ''Aman tanrım, bizi fark etmişler.'' dedi robot gibi. Denver'sa uğradığı şaşkınlığı gizleyemedi. ''O Pete'in sesi değildi.'' dedi inanmayarak. ''Delphi'nin vericisi frekansı bularak yayını ele geçirmiş olmalı.'' Hunter yavaşça koltuğa çöktü kaldı. Bu çılgınca plana asla izin vermemeliydim. Bundan böyle Crowhaven Starbuck'a girdikten sonra bir daha bizimle ilişki kuramayacak. Haberleşme bilgisayarları aracılığıyla şifreli mesaj gönderebilir diye Denver atıldı. Unuttun mu diye Hunter sabırsızca sordu. Haberleşme bilgisayarları Starbuck'ın denemeleri başlamadan önce gemiye zamanında monte edilememişlerdi. Telsiz ancak belirli frekanslarda mesaj göndermeye yarıyor. Deniz piyadeleri Delphi'nin vericisini ele geçirmedikten sonra havadaki her frekanstan yapılan yayını izleyeceklerdi. Delphi tüm planlarımızı şimdiye dek öğrenmediyse bile Crowhaven denizaltıdan yayına başlar başlamaz öğrenecektir. Ve Starbuck'a saldıracak ya da onu havaya uçuracaktır diye Denver Hunter'ın sözlerini tamamladı. Hunter'ın sesi ne dediği güçlükle anlaşılacak denli kısıldı. ''Tanrı onlara yardım etsin.'' diye mırıldandı. ''Şu anda onlara yalnızca Tanrı yardım edebilir.'' Pit başındaki kulaklığı hızla çıkararak yere fırlattı. ''Orospu çocukları telsiz bağlantımızı kestiler.'' dedi öfkeyle. ''Eğer Delphi ne yapacağımızı tahmin ederse bize bir tuzak hazırlayacağından hiç kuşkun olmasın.'' ''Senin gibi arkadaşlarım olduğunu bilmek ne harikulade bir şey.'' dedi Giordino yüzündeki alaylı gülüşle. ''Ama sen şanslısın.'' diyen Pete'in yüzündeyse hiçbir gülümseme yoktu. ''Sanırım Amiral Hunter şu anda büyük bir olasılıkla görevden vazgeçip geriye dönmemiz için dua ediyordur.'' Böyle bir şey olmaz dedi Giordino ciddi ciddi. Sizler bu sarı gözlü palyaçoyu gözünüzde fazla büyüttünüz. Seninle bir kasa viskisine bahse girerim ki daha Delphi Pasifik'teki en büyük iki denizaltı hırsızının oyununa geldiğini bile anlayamadan bölgeye girip çıkmış olacağız.
Öyle diyorsan.
Dinle bak dedi Giordino bilmişçesine. Aklı başında hiç kimse gecenin karanlığında bir uçağı denize isteyerek indirmeye kalkmaz. Yani senin dışında. Bu Delphi denilen adam da olasılıkla bizim bir keşif uçuşu yaptığımızı sanır. Ve gün doğmadan önce herhangi bir eyleme girişileceğinden de hiç kuşku duymayacaktır.
Senin bu iyimserliğin hoşuma gidiyor.
Ne de olsa annem de her zaman ağzımın iyi laf yaptığını söyler durur.
Peki yolcular ne olacak?
Kimse onlara gelmeleri için yalvarmadı. Şu anda arka tarafta belki de vasiyetlerini yazıyorlardır. Şimdi vazgeçip de onları düş kırıklığına uğratmanın gereği var mı?
Pekala, öyleyse devam ediyoruz diyen Pit kumanda kolunun yanından uzandı ve altimetreye hafifçe vurdu. Küçük beyaz ibreler dip çizgilerde tembelce hareketsiz duruyorlardı.
İniş projektörlerini yaktı ve hız göstergesinin ibresi saatte 270 mili gösterirken uçağın gövdesinin altından kayıp geçen okyanusu izledi. Sonra da ikinci kulaklığı başına geçirdi ve bir süre dikkatle dinledi. Sualtı işaret vericisinden gelen sinyaller en yüksek gücüne yaklaşıyor dedi. İniş için son kontrolü yapsak iyi olur. Giordino tembel tembel iç çekti, emniyet kemerini çözdü ve arkadaki uçuş mühendisinin yerine geçti. Sonra da kontrol listesini Pete'e uzattı.
Bana tek tek oku, ben de kontrolünü yapayım.
Pete, Giordino'nun uzattığı matbu listedekileri okudukça Giordino da gerekli kontrolleri yaptı.
Erken ateşleme selektör anahtarları.
%20 normal diye Giordino karşılık verdi.
Karışım dereceleri. Normal.
Pit yeknesak bir sesle sıkıcı ama gerekli olan bu işi sürdürdü. Bu arada da 1-2 saniyede bir gözlerini yalnızca 150 metre altındaki okyanusa çevirerek dikkatle izledi. Ve elindeki kontrol listesindeki son maddeye geldi.
Merkez kanat tankı valfı ve voltaj yükseltme anahtarları.
Kapalı.
Onlar da kapalı.
Bu kadar diyen Pit elindeki kontrol listesini omuzunun üzerinden geriye fırlattı. Nasılsa bir daha buna kimse gerek duymayacak. Giordino kontrol panosunun üzerine eğildi ve parmağıyla işaret ederek tam karşı ufkumuzdaki yıldızlar gittikçe görünmez oluyorlar.
Pit başını sallayarak onu doğruladı, sis bulutu.
Kısa bir süre sonra simsiyah ufukta uğursuz bir leke belirdi. Pit hız göstergesi saatte 120 mil olduğunu gösterene dek motorların gazını yavaş yavaş kıstı.
İşte şimdi sihirbazlık gösterimiz başlıyor dedi Pit yavaşça ve Giordino'nun siyah gözlerinin içine şöyle bir baktı.
Arkadaşının yüzünde her ne kadar gülümseme yoktuysa da yine de sakin ve korkusuzdu.
100 derece flapla, sonra da kontrolü bana bırakarak ana bölmeye, ötekilerin yanına git ve onlara canı sıkılmış bir tramvay biletçisi gibi davran.
Merak etme, onları en çok esnetecek öykülerimi anlatacağım.
Giordino yardımcı pilot koltuğunun üzerinden uzanarak flap düğmesini çevirdi ve göstergedeki ibre 100 dereceye gelene dek düğmeyi açık durumda tuttu.
Hoşça kal dostum, inişten sonra yine görüşürüz.
Pit'in kolunu hafifçe sıktı ve dönerek pilot kabinini terk etti. Rüzgar yandan esmekteydi. Pit C-54'ün rüzgarda sürüklenmesini eşitlemek için uçağı dümdüz değil de yan yan götürdü. Uçak birkaç metre daha alçalınca Pit iniş projektörlerinin ışığında aydınlanan dalgaların yüksekliğini açıkça görebildi. Yavaşça bir sesle kendi kendine uçağı hiçbir ışığı görünmeyecek bir biçimde yani dümdüz indirebilmeyi diledi. Ama tabii böyle bir şey çok zordu.
Daha değil dedi durdu kafasının içinde.
3 mil sonra uçağı işaret vericisine ve sis bulutuna en yakın yere indirebilmek için zamanlama çok önemliydi. Bu bir an meselesiydi yoksa her şey boşa giderdi. Suya indikten sonraysa uçağın hızı onu istenen bölgeye götürmeye hala yeterli olurdu. Hız göstergesinde ibre 105 milin altına düşmekteydi.
Gayret bebeğim, düşmenin daha sırası gelmedi.
Pit tüm dikkatini kanatları dalgalara tam tutmaya verdi. Eğer kanat uçlarından biri bir dalgaya girerse işte o zaman uçak hemen yana doğru büyük bir takla atardı. Pit uçağı çok hafifçe alçalttı ve devrilen bir dizi dalganın tam arkasına soktu. Niyeti uçağı bir dalga aşağıya doğru inerken üzerine oturtmaktı. Böylece dalganın inme meyili uçağın ilk çarpma etkisini azaltacaktı. Uçağın pervaneleri suyu motorların arkalarına doğru sıçratmaktaydı. Uçak suya ilk dokunduğunda pilot kabininin pencerelerini de sis bulutu kaplamaya başladı.
İlk çarpışta çıkan ses gök gürlemesini andırıyordu ama ondan daha güçlüydü. Yuvarlak ve kırmızı renkteki bir yangın söndürücüsü asıldığı yerden fırladı. Pit'in omuzu üzerinden uçarak geçti ve önündeki kontrol panosuna çarparak onu darmadağın etti. Uçak ilk dokunuştan sonra suda seken bir taş gibi zıpladığında Pit de tam ilk çarpma etkisinden kurtulmak üzereydi ki uçağın alüminyum gövdesi ikinci kez suya büyük bir gürültüyle çarptı. Sonra da uçağın burnu bir dalganın arka kısmına girdi ve C-54 büyük bir su serpintisinin tam ortasında birdenbire durdu kaldı. Pit şaşkın şaşkın sular damlayan ön camdan dışarıdaki sise bakındı. Başarmıştı. Uçağı parçalanmadan bir bütün olarak indirebilmişti. Uçak o anda dalgalarla birlikte tatlı tatlı alçalıp yükseliyordu. Uçak gövdesinin aldığı hasar derecesine göre suyun üzerinde yüzecekti. Belki bir dakika, belki de günlerce. Pit elektrik bataryasının çarpışmadan kurtulduğuna ve hala kabini aydınlatmaya devam ettiğini fark edince derin bir soluk verip rahatladı. Sonra da bataryanın boşalmasını geciktirmek için motorların ateşleme anahtarlarını ve iniş projektörlerini kapadı. Süratle emniyet kemerini çözdü ve hızla kapıdan çıkarak arkadaki ana kabine geçti. Pit bu kez karşısındaki adamları kendilerinden çok daha emin buldu. Crowhaven Pit'i görünce kalktı, yanına gelerek sırtını okşadı. Ötekiler de ıslık çalıp onu alkışladılar. Bu seremoniye katılmayan yalnızca 5 SAS komandosuydu. Onlar iş bilircesine harekete geçmişlerdi bile. Kaçış kapısını açmaya ve öteki adamların donatımlarını teker teker kontrol etmeye başlamışlardı.
''İyi başardın Dirk'' dedi Giordino ağzı kulaklarında sırıtarak. ''Ben bile daha iyisini yapamazdım.''
''Bunu sen söylediğine göre değerli bir övgü olarak kabul ediyorum.'' dedi Pit. Sonra da sırtına hava tüpünü, yüzüne de maskeyi takarak çabucak dalış takımını kuşandı.
''Uçak böyle ne kadar süre yüzecek?'' diye Crowhaven sordu.
''Alt bölmeyi kontrol etti.'' dedi Giordino. Bir yandan da Pit'in sırtındaki hava tüplerini gözden geçiriyordu. ''Yalnızca küçük bir sızıntı var, o kadar.''
''Batması için bir delik açmamız gerekmez mi?'' diye Crowhaven sordu.
''Akıllıca bir şey olmaz.'' dedi Pit. Delphi içinde mürettebatı olmayan terk edilmiş bir uçağın yüzdüğünü öğrendiğinde mürettebatının can kurtaran sallarına bindiklerini düşünecektir. O nedenle ben de tüm can kurtarma donatımını Hickam'da bırakmıştım. Böylece uçağın can kurtaran sallarının güvencede sağlam ve açılmamış olduklarını öğrenemeyecektir. İnşallah biz aşağıdayken Delphi bizi su yüzeyinde arar.
İnsanı amiral yapmak için daha kolay bir yol olmalı dedi Crowhaven alaylı alaylı.
Pit konuşmasına devam etti. Denizaltıyı çalıştırıp harekete geçirdiğinde Amiral Hunter'la bir 250 kilo cycle üzerinden bağlantı kur. Crowhaven'ın gözleri kısıldı.
Sen beni aldatıyorsun. Çünkü bu frekans ticari bir frekanstır. Dediğin gibi 1250 kilo cycle üzerinden haber gönderecek olursam sonra Federal Haberleşme Komisyonu'yla başım belaya girer.
Olabilir tabii diye Pit onu yorgun yorgun doğruladı. Ama Delphi'nin de hiçbir yayını kaçırmayan çok güçlü bir yayın izleme istasyonu var. Önceden planlanmış frekansımızı ele geçirdi bile. Şansımız olur da güneşin doğuşunu görebilecek denli yaşarsak ancak ondan sonra dediğin şey için kaygı duymaya başlarız.
Pit paletleri ayağına geçirdi ve hava regülatörünü kontrol etti. Ardından da açık kaçış kapısından dışarıya doğru eğildi ve altındaki karanlığa bir göz attı. Uçağın burnu hafifçe aşağı doğru bir durum alırken dalgalar da kanatların ön taraflarını enlevesine yıkıyordu. Giordino'ya döndü.
''Sihirli kutunla hazır mısın?''
Giordino kolunu kaldırarak sinyal bulucusunu gösterdi.
''Gidelim mi?''
''Evet gidelim.'' ''Haydi öne geç ve bize bir denizaltı bul.'' dedi Pit. Başıyla da çıkış kapısını işaret etti. Giordino ağzını düzeltirken sırtını denize dönerek bir an için oturdu. Sonra da Pit'e eliyle kaygısızca bir selam verdi ve geriye doğru atlayarak denizde görünmez oldu. 5 SAS komandası Crowhaven ve adamları sessizce ve teker teker uçağın dışındaki karanlığa atlayarak gözden kayboldular. Kapıdan atlarken tümü de suratlarını buruşturmuşlardı. Pit aşağıya baktı ve su altındaki adamların kıpır kıpır yanan dalma fenerlerinin ışıklarını, sonra da her adamın her feneri ışığında bir önündekini görecek biçimde yönünü ayarladığını ve ardından da denizin derinliklerine doğru yüzmeye başladıklarını izletti. Uçakta bir tek Pit kalmıştı. Pit gözlerini uçağın içinde şöyle bir dolaştırdı ve hafta sonu tatilini geçirmek için kent dışına giderken evini terk eden herhangi birinin yaptığı gibi kabin elektrik devre kutusunun kapağını açtı, sonra da içerideki tüm ışıkları söndürdü.